بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم
رحمن رحيم olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 28 Mer 1404, Hicri Kameri 27 Rebiyusani 1447 ve Miladi Takvimle 20 Ekim 2025 Pazartesi. Bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız akşama barbütene ve yorumun ardından sırasıyla Bin Şehre Bir Tarih Podcast'ı, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar, İslam'ı Tanıyalım, Vidayet Hadisi isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. İmam Hamenei, Amerika hükümetine seslendi. Başka ülkelere karışmak yerine kendi milyonluk protestolarınızı yatıştırın. Şermuşşeyh'te yüzeysel uzlaşı, Gazze'de 80 kez ateşkes ihlali. Kremlin sözcüsü, Rusya, İran ile tüm alanlarda işbirliğini genişletmeye hazır. İran Enerji Bakanı, Suudi Arabistan'daki 5. İslam İşbirliği Teşkilatı Su Bakanları Konferansı'na katıldı. Yemen'den Tel Aviv'e uyarı, ağır bir bedel ödersiniz. Netanyahu'nun bakanı ölen bir eserin cenaze töreninden kovuldu. Şimdi havale. İslam devrim rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Amerikan başkanının İran'ı nükleer sanayisini bombalamaktan gurur duyduğunu ve onu yok ettiğini iddia eden, sözlerine yanıt vererek şunları söyledi. Önemli değil, öyle sanmaya devam edin. Ama asıl soru şu, siz kimseniz ki bir ülkenin nükleer sanayisi varsa onun hakkında yapmalı veya yapmamalı diyebiliyorsunuz. İran'ın nükleer imkanları Amerika'yı hiç ilgilendirmez. Bu tür müdahaleler uygunsuz, yanlış ve zorbacadır. Devrim liderinin resmi sitesine göre İmam Hamenei, pazartesi günü çeşitli branşlarda başarı kazanan sporcular ve uluslararası bilim olimpiyatlarında madalya kazanan gençleri kabul etti. Bu gençleri ulusal gücün sembolü olarak niteleyen İmam Hamenei, sizler İran'ın umut veren gençleri olarak zirvelerde durabileceğinizi ve dünyanın gözünü bu ülkenin aydınlık ufkuna çevirebileceğinizi kanıtladınız, dedi. İmam Hamenei, gençlerin kazandığı madalyaların düşmanların yumuşak savaş yöntemleriyle toplumu umutsuzluğa sürüklemeye çalıştığı bir dönemde daha da anlam kazandığını vurguladı. Ayetullah Hamenei ayrıca devrimden sonra İran'ın birçok alanda kaydetti, hızlı ilerlemeye dikkat çekerek bu yıl spor alanında elde edilen başarıların tarihte eşi benzeri olmadığını söyledi. Bilim alanındaki başarıların da ülkenin uluslararası konumunu güçlendiğini vurguladı. İran'ın nanoteknoloji, lazer, nükleer, savunma sanayi ve tıp alanlarda dünyanın önde gelen ilk 10 ülkesinden biri olduğunu belirtti. Devrim lideri, batılı çevrelerin İran'ın başarılarını görmezden gelme, çarpıtma veya olumsuz propagandalarla karalama çabalarına değinirken, sizler spor ve bilimde zirveye çıkarak bu karanlık tabloyu bozdunuz ve İran'ın aydınlık yüzünü dünyaya gösterdiniz, dedi. Konuşmasının bir diğer bölümünde İmam Hamenei, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın da son dönemdeki zorba ve beyhude söylemlerine değindi. Bu zat bölge ve İran hakkında yalanlar söyleyerek Siyonistlere moral vermeye çalıştı. Ama eğer gerçekten bir gücü varsa kendi ülkesinde milyonlarca kişinin aleyhine düzenlediği protestoları sakinleştirsin. İmam Hamene'yi Trump'ın işgal altındaki Filistin'e yaptığı ziyarette boş sözler sarf ederek Siyonistleri teselli etmeye çalıştığını belirtti. Gazze Savaşı'nda Amerika Siyonist rejimin suçlarına açıkça ortaktır deyip Amerika'nın silahlarının Gazze'de sivillerin üzerine yağdığını hatırlattı. Trump'ın terörizmle mücadele iddiasına da değinen İmam Hamene'yi 20 binden fazla çocuk Gazze'de katledildi. Onlar terörist mi, asıl terörist, DAEŞ'ı grup bölgeye salan Amerika'dır dedi. İmam Hamene'yi Amerika'da 7 milyondan fazla kişinin Trump'a karşı sokaklara döküldüğünü hatırlatırken şu çağrıda bulundu. Eğer gerçekten bir gücünüz varsa başka ülkelere müdahale etmek, orada askeri üs kurmak yerine kendi milyonlarca protestocunuzu sakinleştirin. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekaye, Şarmışeh'te varılan görünürdeki uzlaşıya rağmen Gazze'de katliamların sürdüğünü ve ateşkesin 80'den fazla kez ihlal edildiğini açıkladı. İsmail Bekaye düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi. Şarmışeh'te bir uzlaşıdan söz ediliyor. Ancak Gazze'de hala siviller öldürülüyor ve ateşkes 80'den fazla kez ihlal edilmiş durumda. Refah sınır kapısı da verilen tüm sözlere rağmen kapalı. Bekaye, İsrail rejiminin anlaşmaları ihlal ettiğini ve Amerika'nın bu saldırganlığı eylemsizlik yolu ile onayladığını ifade etti. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü, Bağlantısızlar Hareketi toplantısına değinirken, bu toplantının yapılması 120 ülkenin tek taraflılığa karşı durduğunu ve İran'ın nükleer konusuna destek verdiğini gösteriyor, dedi. Bekaye toplantıda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de İran'a yönelik yaptırımlarını geri getirme girişimlerinin de yasa dışı olduğunun vurgulandığını belirtti. Bekaye bu politikaların Filistin'deki soykırıma karşı küresel tepkileri bastırmak, aktivistleri sindirmek ve uluslararası kamuoyunun dikkatini dağıtmak amacı ile tasarlandığını vurguladı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, İran'ın Rusya'nın bir ortağı olduğunu belirterek Moskova'nın Tahran ile tüm alanlarda işbirliğini genişletmeye hazır olduğunu vurguladı. Dmitri Peskov, Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı Sözcüsü olarak yaptığı açıklamada İran bizim ortağımızdır ve Rusya İran ile işbirliğini her alanda genişletmeye hazırdır dedi. Peskov, Avrupa'nın İran'a aşırı baskı uygulaması için hiçbir neden yok diye vurguladı. İran Enerji Bakanı İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin su kaynaklarından sorumlu bakanlarının katılımı ile düzenlenen 5. Su Bakanları Konferansı'na katılmak üzere Suudi Arabistan'a gitti. İslam İşbirliği Teşkilatı Su Bakanları 5. Konferansı 20-22 Ekim 2025'te tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın da ev sahibinde gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda İran Enerji Bakanı Abbas Ali Abadi de konferansa katılmak üzere Cidde'ye gitti. Konferansın ana hedefleri arasında şunlar yer alıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeler arasında su kaynaklarının yönetimi alanında işbirliği ve ortaklıkların da güçlendirilmesi, yatırımın ve geleneklerin teşviki. Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik vahşi saldırılarını yeniden başlatmasının ardından bir Yemenli yetkili ateşkesin ihlalinin sonuçlarına ilişkin Tel Aviv'i uyardı. Yemen Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abdülvahid Abu Ras, Gazze'de ateşkesin her türlü ihlalinin İsrail'e ağır bir bedel ödemeye ve geçmişten daha fazla zararı uğratmaya götüreceğini vurguladı. Abu Ras, Gazze'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, İsrail'in taahhütlerinden kaçmak için ateşkes ihlallerini sürdürdüğünü söyledi. Abu Ras, ayrıca Yemen halkını, Filistin halkını destekleme konusundaki tutumunun devam ettiğini belirtti. Filistin direniş grupları yalnız olmadığını ve bu mücadelenin herkesin mücadelesi olduğunu ve Yemen'in Filistin direnişinin yanında yer aldığını ifade etti. Gazze'de öldürülen bir Siyonist askerin cenaze töreni, Netanyahu hükümetinin sözde Adalet Bakanı ile katılımcılar arasında gerginliğe yol açtı. Times of Israel gazetesinin haberine göre, Gazze'de hayatını kaybeden bir İsrail askerinin cenaze töreninde Netanyahu kabinesinin sözde Adalet Bakanı Yariv Levin törene katılanlar ara tarafından tören alanından çıkarıldı. Gerginlik, savaşın sona ermesini ve esirlerin serbest bırakılmasını savunan bir aktivistin bakanı görüp buradan defol diye bağırması ile başladı. Bu tepki çok sayıda katılımcı da destek verince Levin tören alanını terk etmek zorunda kaldı. Filistin Ulusal İnisiyatif Hareketi Genel Sekreteri Mustafa El-Bargusi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Gazze'deki soykırım savaşını yeniden alevlendirmeye çalıştığını söyledi. Mustafa El-Bargusi, El-Aksa televizyonuna yaptığı açıklamada ateşkes anlaşmasının uygulanmasının garantörü olan arabulucu taraftarı Amerikan Başkanı Trump'a baskı yapmaları çağrısında bulunuyoruz. Çünkü Netanyahu, anlaşmanın yürürlüğe girmesinden bu yana 40 Filistinli'yi şehit etti, dedi. Filistin yetkili, Filistin direnişinin, Filistin halkının haklarını korumak ve anlaşmanın uygulanmasını sağlamak için tüm imkanlarını kullandığını vurguladı. İsrail'in sürekli ihlallerde bulunmasının ardından öne sürdüğü tüm bahanelerin anlamsız hale geldiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü Maria Zaharova, Rus ve Amerikalı liderler Vladimir Putin ile Donald Trump'ın görüşmesine yönelik hazırlıkların son derece hassas ve ciddi bir şekilde sürdüğünü açıkladı. Maria Zaharova yaptığı açıklamada Putin ile Trump arasında bir temas gerçekleştiğini ve bu görüşmenin Rusya hükümeti tarafından değerlendirildiğini söyledi. Kremlin danışmanı Yuri Ushakov, 16 Ekim'de iki liderin telefon ile görüşünü ve Amerikan Başkanı'nın bu görüşmenin ardından Putin ile yakın zamanda Macaristan'ın başkenti Budapeşte bir araya geleceklerini açıkladığını belirtti. Zaharova bu telefon görüşmelerinin ardından Rusya ve Macaristan'ın üst düzey diplomatlarının liderler arasındaki buluşmayı da hazırlamak üzere müzakereler yürüttüğünü ve çalışmaların da çeşitli diplomatik kanallar aracılığı ile devam ettiğini ifade etti. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün tek yorumuyla devam ediyor. Bu akşamki yorumumuz Afrika, İran için büyük bir ekonomik fırsat başlığı altında. İran-Afrika Ortak Ticaret Odası Başkanı Masud Barahman, Afrika kıtasını dünyanın gizli ekonomik hazinesi ve İran için büyük bir fırsat olarak nitelendirdi. Barahman, Afrika'nın geniş ekonomik işbirliği potansiyeline dikkat çekerek madencilik ve teknik mühendislik hizmetleri alanındaki fırsatları da şöyle özetledi. Kıtada baraj inşası, yenilenebilir enerji ve müteahhitlik gibi alanlarda binlerce milyar dolarlık projeler sürüyor. Afrika ülkeleri, İranlı uzmanların madencilik sektöründe yer almasını da memnuniyetle karşılıyor ve altın projelerine İranlı şirketlerin katılımı için çağrılar yapılıyor. Her ne kadar Afrika altyapı açısından diğer kıtalardan geri kalsa da ekonomik büyümesi dünya ortalamasının üzerinde ve bu durum İran için ticari ilişkileri genişletme ve yeni pazarlara girme açısından stratejik bir fırsat sunuyor. İran, Afrika ile takas sistemi üzerinden de işbirliği yapabiliyor. Yani ihracat karşılığında gerekli ham maddeyi temin ediyor. Bu model, ekonomik ilişkileri geliştirmek için etkili bir yol olarak öne çıkıyor. Afrika'nın İran için sunduğu fırsatlar özetle şöyle, zengin ve işlenmemiş doğal kaynaklar. Afrika, dünya madenlerinin %30'una elmasın 165'ine ve altının 160'ına sahip. Bu kaynaklar İran'da madencilik, petrol ve gaz sektörlerindeki deneyimiyle değerlendirilebilecek yatırım ve teknik hizmet ihracatı için de uygun zemin sağlıyor. Gelişen ve İran mallarına ihtiyaç duyan pazarlar, Afrika'daki çoğu ülke genişletme ve tüketim malları, ilaç, tıbbi ekipman, inşaat malzemeleri ve teknik hizmetlere ihtiyaç duyuyor. İran, rekabetçi fiyat avantajı ile tarım, gıda ve sanayi ürünlerini ihraç edebiliyor ve yeni pazarlara da girebiliyor. Yaptırımlara karşı alternatif ve dış ilişkileri çeşitlendirme. Batı'nın İran'a uyguladığı ekonomik yaptırımlar Avrupa ve Amerika ile ticarete sınırlıyor. Afrika bağımsız bir ekonomik ortak olarak bu bağımlılığı azaltmada da İran'a yardımcı olabiliyor. Ortak yatırım ve teknoloji transferi fırsatları da şöyle: altyapı eksikliği nedeniyle Afrika'da ulaşım, enerji, tarım ve eğitim alanlarda ortak yatırımlar yapabiliyor. İran, bilgi transferi ve ortak projeler aracılığıyla hem gelir elde edebiliyor hem de ekonomik etki alanını genişletebiliyor. Sonuç olarak Afrika, zengin kaynakları, gelişmekte olan pazarları ve altyapı ihtiyaçları ile İran için büyük bir fırsat sunuyor. Doğru planlama, aktif diplomasi ve özel sektör desteğiyle İran, kıtadaki ekonomik konumunu güçlendirebilir ve sürdürülebilir büyümeden de faydalanabilir. İran Radyo Podcast. Bu bölümde İran sineması arenasında İranlı klasik sanatçıları tanıtacağız. Bin Çehre Bir Tarihe hoş geldiniz. Burada İran kimliği bulmacasının bir parçasına oluşturan insanların yaşam öykülerine dinleyeceksiniz. Burada dini ve etnik farklılıklarına rağmen diğer İranlıların yanında durarak bu toprakların tarihi, kültürü ve sanatı hakkında bütüncül bir resim oluşturanlardan bahsediyoruz. Yahudi İranlılar bu anlatının ayrılmaz bir parçasıdır. Yüzyıllardır bu topraklarda yaşayıp çalışmış ve yurttaşları ile birlikte parlama fırsatı bulmuşlardır. Bu bölümde İran sinemasının tarihinde bir yolculuğa çıkacak ve öncülerden ve stüdyolardan bu toprakların güvenli sınırlarında gelişip kendileri de birer bereket ve yaratıcılık kaynağı haline gelen film yapımcılarına ve sanatçılarına kadar İranlı Yahudilerin ayak izlerini takip edeceğiz. Bin Çehre Bir Tarihin bu bölümüne katılın. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. We'll be right back. Bu bölümde hakkında daha az şey duyduğunuz bir yerle başlıyorum. İran'da Horasan Yahudilerinin çabaları ile kurulan film stüdyoları. Bu yeni merkezler yapım, dağıtım ve insan kaynağı eğitimi için altyapıyı oluşturmuş ve çağdaş İran sinemasının teknik ve yönetim temellerini oluşturmuştur. Bugün tüm yapım döngüsünden sahne arkasındaki profesyonel düzene kadar apaçık görünen her şey bu öncülerin omuzlarındadır. İran Yahudi toplumunun bir seyirci değil, bu toprakların kültür ve sanat sahnesinde sürekli bir oyuncu olduğunu gösteren öncüler. Hicri Şems'i 1330-10 yılında Habibullah Hekimyan, Felecullah Nesimyan ve Azizullah Kordvani adlı 3 Horasan Yahudisi Tahran'da sinema filmleri çekmek üzere stüdyolar kurdu. İran'daki ilk film yapım merkezlerinden biri olan bu stüdyolar İran sinemasının gelişmesinde önemli bir rol oynamıştır. Habibullah Hekimyan Hicri Şems'i 1330-10 yılında sinema stüdyosunun kuruluşunda etkili isimlerden biri ve Horasan Yahudi camiasının önde gelen isimlerinden biriydi. Anlatılan sinemaya dair derin anlayışı ile genç nesil İran sinemasının oluşumunda öncü bir rol oynadığını gösteriyor. Ferecullah Nesemiyan bu stüdyoların kurulmasında ve yeni doğan İran sinema sahnesinde Hekimyan ile işbirliği yaptı. Azizullah Kordvani ile işbirliği Meşet ve diğer bölgelerde film yapımcılığını destekledi. Azizullah Kordvani, Altın Çağ sinemasının kurucularından biri ve Yahudi camiasının sinema endüstrisindeki kültürel varlığının bir sembolü haline gelen Tahran, Nalezar'daki ünlü Sepide Tiyatrosu'nun sahibiydi. İran sinemasını daha sonra Fars filmi başlığı altında damga vuran bu isim, farklı etnik kökenlere ve dinlere katılım alanı açan İran'ın sosyal ve kültürel bağlamına ve kendi çabalarına dayanarak film yapımcılarına ve sanatçılara eserlerini üretip sunmaları için bir platform sağladı. 24 saat süren çabaları ile bu grup İran sinemasının giderek daha profesyonel bir yol bulmasına ve ülkedeki film yapımcılığının standartlarını yükseltmesine yardımcı oldu. İran'ın en önde gelen Yahudi oyuncularından biri olan Emin Eminov, Hicri Şems'i 1309-1931 yılında Meşhed'de Yahudi bir ailede doğdu. Babası Hacı İbrahim Eminov, dönemin kendini işine adamış bir iş adamıydı. Gölge, Hicri Şems'i 1338 gibi filmlerde rol almasının yanı sıra bu filmlerin yönetmenliğini ve yapımcılığını da üstlendi. Bu çalışmalar Azizullah Kordvani tarafından Asr Stüdyosu aracılığı ile desteklendi. Emin Eminov o dönemin önde gelen Yahudi oyuncularından biriydi. Güçlü oyunculuğu ve kalıcı rolleri ile İran sinema tarihine adını yazdırdı. En ünlü filmi Gölge. Yalnızca İran'da değil, yurt dışında da gösterime girdi ve büyük beğeni topladı. Bu başarı, çeşitli ve hoşgörülü İran kültürü ışığında İranlı Yahudi sanatçıların ulusal ve hatta uluslararası arenalarda başarılı bir şekilde parlayabildiklerine ve İran'ın çeşitli sosyal ve sanatsal alanlarda seyirci değil, etkili aktivistler olduklarını gösteriyor. İran toplumu ile dini azınlıklar arasındaki karşılıklı etkileşim ve bu sanatçıların sinema arenasındaki aktif varlığı yalnızca yüksek kaliteli eserler ortaya çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda İran sinemasının uluslararası alanda tanınmasını da sağladı. Bu sanatçıların yönettiği stüdyoların ürettiği eserler etkileyici hikayelere ve güçlü performanslar ile yerli ve yabancı izleyicilerin ilgisini de çekmiştir. Bugün çeşitli dini azınlıklardan bu sanatçıların yıllarca süren çalışmalarından ardından eserleri ve anıtları hala İran sinema tarihinde yer almaktadır. Stüdyolar kurmak, kalıcı filmler üretmek ve sanat alanında faaliyet göstermek bu etkili isimlerin başarıları arasındadır. Bu bölümde İran sinemasının tarihinde dinlere veya etnik kökenlere ne olursa olsun eserleriyle ölümsüzleşmiş birkaç Yahudi ismi tanıtarak devam edeceğiz. Bu isimlerden biri de çağdaş İran tarihinin önemli anlarını kamerasıyla kaydeden ve sinema sanatının farklı kültürler ve etnik kökenler arasında bir köprü olabileceğini gösteren belgeselci Menuçer Nesebi Teberi. Menuçer Nesebi Teberi, Hicri Şems'te 31 Tir 1320 tarihinde Mazenderan ilinde Babol'de doğdu. Yahudi ve dindar bir aileye sahip olan Teberi, kültürel bir ortamda büyüdü. Babası Asadullah, Babol'da doğmuş ve İran'da yerleşmiş bir Buharalı göçmeniydi. Annesi Heşmet Hekime ise Tahran'da doğdu. 5 yaşında okula başladı ve ilk ve orta öğrenimini Tahran'daki Alyans Okulu'nda tamamladı. Eğitimini tamamladıktan sonra 17 yaşındayken Hicri Şems'i 1337 yılında macera dolu bir yolculuğa çıktı. Önce karadan Almanya'ya, ardından gemiyle Fransa'ya gitti ve sonunda 17 dolarla Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey iline vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldığı 6 yıl boyunca kuaförlük ve kukla tiyatrosu yönetmenliği dersleri aldı. Ardından Jeremias Fotoğraf Koleji'ne gitti ve 2,5 yıl sonra Hicri Şems'i 1343'te fotoğrafçılık ve sinematografi bölümünden mezun oldu. Ancak Menuçer Nesebi Teberi yaşam yeri olarak Amerika'yı seçmedi ve memleketi İran'a geri döndü. İran'a döndükten sonra Tahran Üniversitesi'nde sinematografi eğitimine devam etti ve sanat kariyeri boyunca birçok film yönetip çekti. Öne çıkan eserler arasında İmam Hümeyni'nin İran'a gelişi Hicri Şems'i 1357, Pakistan halkı, Şabut ve Pesah bayramları gibi çeşitli konularda belgeseller yer almaktadır. Aylık Film Dergisi'nin editörü olan Mesud Mehrabi'ye göre Menuçer Nesebi Teberi'nin Yezidi Yargılaması belgeseli gerçi izleyiciye benzersiz bir doğruluk ve sadakatle doğrudan sunan neredeyse mükemmel bir haber belgeseli örneği. Menuçer Nesebi Teberi, Irak Baas rejiminin İran'a karşı dayattığı savaşta cephelerde yer almış ve kutsal savunmanın Hicri Şems'i 1359-1367 önemli hayat kendisini kesildiğini de kamerasıyla kaydetmiştir. Cephelerdeki bu gönüllü varlığı onu İran Yahudi toplumunun saygın isimlerinden biri yapmıştır. Menuçer Nesebi Teberi, Hicri Şems'i 17 Haziran 1389 tarihinde vefat etti. Ancak adı ve bilimsel, sanatsal ve sosyal hizmetleri çağdaş İran tarihinde ölümsüzleştirmiştir. Çalışmalarından anısı olarak Hicri Şems'i 20 Ordubehş 1389 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti Radyo Televizyon Kurumu'nda anısına 26 fidan dikildi. Menuçer Nesebi Teberi eserleriyle sinemanın insanların ortak dili olabileceğini, coğrafi ve etnik sınırları aşan, kültürleri birbirine yakınlaştıran bir dil olabileceğini gösterdi. Fotoğraf makinesiyle yalnızca tarihi kaydetmekte kalmadı, aynı zamanda İran kültürünü ve kimliğini de dünyaya tanıttı. Burada önemli olan nokta, Teberi'nin de İran İslam toplumunun birçok evladı gibi ana vatanında yetişebilmiş olmasıdır. İran'da sinema alanında kendini sınama, dünya standartlarında eser yaratma ve İran kültür toplumuna hizmet etme fırsatı da buldu. Toplum açısından bakıldığında o bir İranlıydı. Hangi dine mensup olduğu önemli değildi. Tıpkı bir hekim veya din öğretmeninin İran halkına hizmet edebildiği gibi Teberi de eserleriyle edebiyatın, kültürün ve sanatın bu topraklardaki tüm insanların ortak dili olduğunu kanıtladı. Teberi'den bahsedildiğinde aslında büyük ve ünlü isimlerin yanı sıra toplumun derinlerinde prestij sahibi olanların da olduğunu hatırlarız. O da onlardan biriydi. Eserlerine farkındalık ve kültüre adamış, İran'ın yeteneklerin yeşerdiği bir yuva farklı sesli bir araya getirebilen güvenli bir yuva olduğunu gösteren bir İranlı din alimi. Bu bölümün devamında ise çağdaş kültürün etkili isimlerinden sinema perdesinin ötesinde bir isimle karşılaşıyoruz. Felsefe, edebiyat ve sanat tarihi alanlarında eserler vermiş bir yazar ve düşünür olan Yusuf İshakpur. Yusuf İshakpur, Hicri Şems'e 24 ismen 1318 tarihinde Tahran'da doğdu. Gençlik döneminden itibaren sanata ve kültüre büyük ilgi duydu ve bu ilgi onu sinema eğitimi olmak üzere de Fransa'ya götürdü. İlk olarak Louis Lumière okulunda sinematografi, ardından İleri Sinematografi Çalışmaları Enstitüsü'nde yönetmenlik ve kurgu eğitimi aldı. Ancak sinema ile sınırlı kalmadı. Yusuf İshakpur, Sorbonne'da felsefe, Paris Politeknik Üniversitesi'nde ise sosyoloji ve sanat tarihi okudu. Bu eğitim çeşitliliği sanat ve kültüre bakış açısına oldukça geniş ve derin kıldı. Sinema, sanat, felsefe, edebiyat ve sanat tarihi alanlarında 40'tan fazla kitap yayınladı. Önemli eserler arasında Kiarostami, Gerçeğin Önü ve Arkası, İran Minyatürü, Işığın Renkleri, Ayna ve Bahçe ve Komünizmin Çöküşünde Marx yer alıyor. Bu kitaplar İran ve diğer ülkelerde büyük beğeni toplamış ve çeşitli dillere de çevrilmiştir. Yusuf İshakpur aynı zamanda Paris Descartes Üniversitesi'nde profesörlük olarak görev yapmış ve kariyeri boyunca önemli ödüller almıştır. Bunlar arasında 1991 yılında Lokex ödülü ve 2001 yılında Fransız Ulusal Sinematografi Merkezi tarafından verilen Henri Ginet ödülü bulunmaktadır. Önce çıkan özelliklerinden biri kültürel bakış açısı ve İran kimliğiydi. Yahudi dinine bağlıları ne olursa olsun İshakpur eserlerinde Doğu ve Batı arasındaki kültürel farklılıkları her zaman ele almış ve edebiyat, felsefe ve sanatta İran kökenlerini keşfetmiştir. Kültür ve sanata bakış açısı onu dünyanın da önde giren İranlı entelektüellerinden biri yapan felsefi düşünce ve tarihsel doğruluğun bir birleşimiydi. Yusuf İshakpur, Hicri Şems'e 24 Mayıs 1400 tarihinde Paris'te vefat etti. Ancak eserlere ve düşünürlere İran ve dünyaya sanat ve kültür yolunda parlak bir ışık olmayı da devam ediyor. Evet, İran'ı farklı kılan şey bu çeşitlilik ve renkliliktir. Sadece bir halka veya bir dine değil, tüm çocuklarına yer açmış ve açmaya devam eden bir toprak. Aşağıda sevilen ve unutulmaz İranlı şahsiyetlerden biri olan sesi, mizahı ve sanatı ile İran evlerine tebessüm getiren Menuçer Azeri'nin hayatını anlatacağız. O sadece bir oyuncu veya konuşmacı değildir. İran'ın çocuklarına dinleri veya inançları ne olursa olsun verdiği fırsatın bir sembolüdür. İşte tam da bu nedenle hayat hikayesi büyük hikayemizin bir parçasıdır. İran denen bir topraklarda da bir arada yaşamanın, dostluğun ve ilerlemenin hikayesidir. Radyonun insanlar için ana mecra olduğu, televizyonun ise yeni yaygınlaştığı bir zamanı hayal edin. O dönemde sesler günlük yaşamda önemli bir rol oynuyordu. Ses bir eve kahkahalarla doldurabilir veya dinleyicilerin gözlerine yaşartabilirdi. Bu kalıcı sesler arasında en sevilenlerden biri Manuşer Azeri'ye aitti. Azeri sıcak ve samimi üslubuyla İranlı ailelere kahkaha ve enerji dolu anlar yaşatan bir yayıncı. Mizahçı ve sanatçıydı. Birçok kişi için adı yıllardır radyoda yayınlanan ve İranlıların hafızasında yer eden komedi programlarını hatırlatır. İran'da bile Menuhşer Azeri'nin İran Yahudi cemaatinin kalbinden geldiğini çok az kişi bilir. Çünkü halk için sanatı önemlidir, din değil. Azeri Yahudi bir ailede doğdu ancak milli kimliği ve İranlı olması her şeyden daha önemliydi. Sanat ve medya alanındaki varlığı İran'ın tüm çocuklarına gelişme fırsatı veren bir ülke olduğunu gösterdi. Radyoda çalışırken tiyatroya, ardından da televizyona adım attı. Mizah dolu oyunları sade ve gösterişsizdir. Günlük hayattan ilham aldığı için insanların yüreğine işleyen bir sanat eseridir. O, sıradan bir sanatçı değildir. Sıradan insanlar için medya dünyası arasında bir köprüdür. Azeri'nin hayatı ve başarısı İran Yahudi cemaatinin hiçbir zaman kenarda kalmadığını da gösteriyor. İran toprakları tüm iniş çıkışları ile toplumun diğer kesimleri gibi onlara da yeteneklerini ifade etme ve ülkenin genel kültürüne katkıda bulunma fırsatı da sunmuştur. Menuhşer Azeri'nin hayatının belki de en güzel yanı İran halkının hangi dinden veya kökenden geldiğini asla aldırış etmemiş olmasıdır. Önemli olan radyoda sesini duyduklarında veya sahnede konferans sergilediğini gördüklerinde dudaklarında bir gülümsemenin belirtmesidir. Menuhşer Azeri ve diğer İranlı sanatçıları bir sanatsever İranlıların toplum bağlamında nasıl parlayabileceğinin de binlerce örneğinden sadece birkaçıdır. Sadece sanatçı olarak kabul görmekte kalmadılar. Aynı zamanda çok az kişinin uygulayabileceği bir popülerliğe de ulaştılar. Dini farklılıklara rağmen İran toplumu Azeri ve diğer sanatçıları kendilerinden biri olarak kabul etti. Sanatları din ve etnik köken sınırlarını aşarak sanatın tüm insanların ortak dili olduğunu gösterdi. Habibullah Hekimyan, Emin Emini, Yusuf İshakpur ve Menuhşer Azeri İran sanat sahnesindeki tek başarılı isimleri değildir. İnsanat sanat camiası farklı 10 yıllarda birçok sanatçı yetiştirdi. Bazıları tiyatro ve sinemada, bazıları müzikte, bazıları da diğer kültürel alanlarda aktifti. Hepsi birleştiren şey İran'ın onlara yeteneklerini ifade edebilecekleri bir platform sunmuş olmasıdır. Bu yaygın varlık İran Yahudi cemaatinin kendisini sadece diğer halkalardan ayrı görmediğini aynı zamanda İran'ın genel kültürünün inşasında her zaman bir ortak olduğunu gösteriyor. İster mizah ve kahkaha alanında, ister müzikte, ister sinema ve tiyatroda olsun. İşte bu yüzden bugün Menuhşer Azeri ve diğer sanatçılardan bahsettiğimizde aslında tek bir şahsiyetten değil, kültürel bir hareketten bahsediyoruz. İran'ın ortak evimiz olduğunu ve herkesin gelişmesi için bir fırsat olduğunu savunan bir hareket. Muhterem dinleyiciler, Bin Çehre Bir Tarih Podcast'ının bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Podcast'larımızın bu bölümünü dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İranlı Yahudi sanatçı ve entelektüellerden bilgi almak istiyorsanız podcast'larımızın sonraki bölümlerinde de bizimle kalın. sonraki bölümlerde İran'daki çeşitli sanatsal ve bilimsel alanlardaki ünlü Yahudileri ele alacağız. Podcast'imize abone olup ilgili arkadaşlarınızın ve dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Diğer bölümleri dinlemek, yorum ve önerilerinizi iletmek için lütfen iranradio.ir adresindeki web sitemizi veya sosyal medyadaki resmi sayfalarımızı ziyaret edin. Tarihi anlatılar, sesli podcastler ve ücretsiz özel içeriklerden de oluşan bir koleksiyon dizi bekliyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
İran'da boru ile su transferi her zaman ciddi muhalifleri ve destekçileri olmuştur. Bu programda konuyla ilgili iki örneğe değineceğiz. İran'ın güneydoğusunda Sistan ve Belüçistan bir zamanlar yemyeşil ovaları, çeşitli kuşlar, vahşi hayvanlara sahip bir bölge olarak ülkenin güneydoğu halkının gıda ihtiyaçlarını karşılayan bir bölgeydi. Üstelik insanları ülkenin diğer bölgelerine göç etmek zorunda kalmaz ve hatta diğer bölgelerden buralara birçok göçmeni kabul eden bir bölgeydi. Fakat uzun yıllardan beri bölgenin halkı ve özellikle çiftçiler ardı ardına yaşanan kuraklık ve ilgili sorunları ile mücadele ediyorlar. Bu konu birçok insanın diğer bölgelere göç etmesine de sebep olmuştur.
Bölgenin 46 bin hektarlık tarım arazilerine su taşıma boru hatları projesi birkaç yıl önce onaylandı ve inşaatına başlandı. Bu su taşıma projesi Sistan ve Belûçistan'ın kuzeyinde yaşanan kuraklıktan dolayı sorunları bir nebze yok ederek tarıma canlılık kazandırdı. İmran bölgesinde döşenen ana borulardan alınan tali boru hatları ile tarım arazilerine ihtiyacı olan su temin edildi. Projeye göre arsalarda döşenen ana ve yarı ana boru hatları yaklaşık 20 hektar tarım arazisinin parçalarını sulayabilecek şekilde döşenmiştir. Fakat boru hatları ile su transferi gerçekleştirecek bir diğer proje ise Hazar Denizi'nden Semnan iline döşenecek su boru hattıdır. Bu proje Sistan ve Belûçistan projesine rağmen çevre dostlarının büyük tepkisini çekti. Çevreciler söz konusu projenin İran'ın kuzeyinde ekosisteme telafi edilemeyecek zararlar vereceği kanaatindeler. Projeye karşı olanlar su transfer projesinin Hazar Denizi'nde su basıncının değişmesi ve tuz oranının artması nedeniyle ekosistem dengesinin bozulması sonucu Hazar Denizi ve Mazenderan eline facia boyutunda zararlar vereceği uyarısında bulunuyorlar.
Orman ve Çayırlar Bilimsel Araştırma Enstitüsü üyesi Muhammed Derviş projeyi muhalefetini şöyle savunuyor. Hazar Denizi suyunun Semnan iline transfer projesinde halkın yaşam kalitesini düşürmek için milyarlarca para harcıyoruz. Ayrıca su boru hattı yolunda yüz binlerce hektar tarım arazisinin işlevini değiştirirken Hirkani ormanlarını tahrip ediyoruz. Buna rağmen çevre örgütü ormanlara zarar verilmeyeceğini savunuyor. 55 bin kilometre kare, yani İran yüz ölçümünün %7'si kadar olan Hirkani ormanları dünyanın en değerli ormanlarından biri olarak doğa müzesi sayılıyor. 25 ila 50 milyon yıllık geçmişi olan Hirkani ormanları 5 Temmuz 2019 tarihinde İran'ın 24. tarihi ve doğal mirası olarak UNESCO tarafından kayda alındı. Çevre dostlarının söz konusu projeye muhalefetlerinin bir diğer sebebi ise Hirkani ormanlarının bazı bölgelerine ciddi zararlar verilmesi ve hatta kuruması, Hazar Denizi'nde kirlilik oranının artması, balıkçılığın tehlikeye girmesi, arazi hazırlığının yok sayılması ve genelde diğer su transferi projelerinin de görülen boru hatları başına ve sonunda nüfus oranının tehlikeli sonuçlarıdır.
Tahran Radyosu.
Tabii ki projeyi eleştirenlerin yanı sıra destekleyenler de vardır. Onlar projenin çevreye zarar vermeyeceğini savunurken Semnan ilinin de suya ihtiyacı olduğunu belirtiyorlar. Tabii ki Semnan ili son yıllarda yüksek derecede kuraklık ve sonuçları ile mücadele ederken tarım ile uğraşan birçok köy ahalisi bölgeden göç etmek zorunda kalmışlardı. Su kaynaklarının kapsamlı yönetiminin boyutlarından bir diğeri yeraltı ve yerüstü suların entegre kullanılmasıdır. Bu yöntemin yararlarından baraj inşaatı ve yerüstü sular için fazla yatırımların önlenmesi, ayrıca yüksek performanslı kapasite ile su transfer sisteminin gerçekleşmesidir. Yeraltı sulara fazlasıyla yüklenmemek ve çöl bölgelerinde mevcut olan su kaynaklarını kullanmak ise bu yöntemin diğer olumlu yönleridir. Bu sistemde yerüstü ve altı su kaynaklarının hidrolik bağlantısı yüzeysel akışların denklemlerine göre incelenir. Bu proje yüzeysel suların kullanılmasına kıyasla kendine has özellikleri ve avantajları vardır. Su kalitesinin yüksek olması, az oranda arıtmaya ihtiyaç duyulması, kuraklıktan daha az etkilenmesi, başlangıçta daha az yatırım gerektirmesi ve kısıtlı projeler ve planlara ihtiyaç duyulması bu cümledendir.
Bunlara ilaveten bu yöntemin geliştirilmesi toplu eylemler gerektirmez ve yüzeysel suların tüketim ile orantılı olmadığı zaman pompalamakla yeraltı sularının kullanılması gereken yönetim ve kontrol ile arza orantılı olarak gerçekleşir. Bu yüzden yeraltı su kaynakları birçok kurak ve yarı kurak bölgede su temini için hayati bir kaynak olarak gündemde ve doğru şekilde de kullanılabilir. Şimdi su taşıma projeleriyle tanışmanız için biraz daha bilgi vererek açıklamada bulunuyoruz. Fakat önce akifer ile tanışmalıyız. Akifer ekonomik olarak önemli miktarda suyu depolayabilen, yüksek geçirgenliğe ve yeterince hızlı taşıyabilen geçirimli jeolojik birimlerdir. Akiferler yeraltı sularını tutması ve çekilebilmesi için yüksek gözeneklilik ve geçirgenliğe sahip olmalıdır. Pekişmemiş kumlar ve çakıllar, kum taşları, konglomeralar, kireç taşları, dolomitler, bazalt akıntıları, çatlaklı, plutonik ve metamorfik kayaçlar akifer olarak nitelendirilen kayaçlardır. Su, akiferde açılan kuyu ile pompalanarak çıkartılır. Alınan su miktarı ise yağışların akifer taşlarına nüfuzu ile karşılanır. Tabii ki tüm akiferlere eklenen su miktarı aynı değil ve bu mesele su istihracında dikkate alınmalıdır. Aslında hızlı pompaj ise bizzat kuyu değil, aynı akiferden beslenen komşu kuyularında kurumasına sebep olabilir. Her alanda akiferler diğer akiferlerden ayrıdır. Fakat bir akiferin sınırı diğer akiferlere doğru yönelebilir. Öyle ki bir akifer diğer akifer sisteminin bir parçası olabilir.
Formasyon çatlakları ve diğer çatlaklarda biriken sular, çatlakların birbirine bağlı olması ve bölge topografi özelliklerine bağlı olarak bir yeraltı su havzası oluştururken, aynı zamanda akması durumunda yeryüzüne çıkarak ırmak oluştururlar. Buna ilaveten sert akiferlerde açılan kuyularla mevcut sulardan yararlanılabilir. Sert akiferlerin en uygunu ise kalkerli oluşumlarda ve çatlaklar arasında homojen ve tamamen geniş bir çapta ve birbirine bağlı olarak oluşurlar. Bu akiferler iyi kapasiteye sahip nehirler mevcuttur. Son 10 yıllarda insani ve tarım için yeraltı sularının kullanılması dünyanın büyük bir kesiminde yeraltı suların düzeyini önemli oranda düşürmüştür. Öyle ki bu mesele küresel bir sorun haline gelmiştir. Yeraltı su düzeyinin düşmesi ve yeraltı su havzalarının boşalması sonuçları, örneğin su istihraç masraflarının artması, toprak çökmesi ve Amerika, İtalya, Japonya, İngiltere, Çin, Tayland, Tayvan ve Meksika gibi ülkelerde su kalitesinin düşmesi şeklinde görülüyor.
Yüzeysel su kaynaklarına kıyasla yeraltı sularının kontrolsüzce kullanılması ve pompalanması sonuçları zaman aşımı ile yavaş yavaş kendini göstermektedir. Söz konusu kaynaklardan düşük doğruluk payına sahip tahminlerin yapılması ve söz konusu kaynakların durumunun tam olarak bilinmemesi, ayrıca durumlarının değişmesi kolaylıkla gözlemlenemez ve belgelenemez. Ayrıca statik veya durgun yeraltı su kaynaklarından fazlasıyla su istihracı, kuyulardaki su seviyesinin değişmesi ve yeraltı su kaynaklarında depolanan su hacminin değişmesi arasındaki orantı, yüzeydeki sulara göre daha da karmaşıktır. Bu yüzden bu sürecin gözlemlenmesi çok daha zordur. Bu kaynakların ihya edilme süreci yüzeysel sulara kıyasla daha yavaştır.
Bu yüzden su kaynaklarını koruma ve kalıcılığını sağlamak, söz konusu kaynakların daha iyi tanımak, potansiyel tehditleri ve mücadele yollarını bilmek ise inkar edilmeyen zaruretlerdendir. Bu yüzden yeraltı su kaynaklarının özellikleri, yenilenebilir yeraltı su kaynakları ve su sirkülasyonun tüm yeraltı su kaynaklarına göre oranın belirlenmesinin büyük önem taşıyor. Aslında çevre uzmanları yeraltı su kullanım planlanmasında ve öneminin açıklanmasında kullanma oranı ve geride kalan kaynakların nitelik ve niceliği üzerindeki etkisine odaklanmaları gerekir. Bu konunun insanın özellikle kuru ve yarı kurak bölgelerde yaşamının sürmesinde belirleyici ve temel bir rol ifa ediyor.
Değerli dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünde sonuna geldik.
Sohbetimiz sonunda bizleri Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde yeniden sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde İmam Mehdi Aleyhisselam'ın kuracağı hükümetin özelliklerini gözden geçireceğiz.
Geçen bölümlerde İslam'ın gözetlediği Ütopya'da iktidarın el değiştirmesi ve dünyanın hakimiyetinin yapısında yaşanacak değişiklik kesin bir konu olduğunu beyan ettik. Bu değişimin ardından dünyada insanların sosyal ve siyasi ilişkileri de tümüyle alt üst olur. Bu süreçte İmam Mehdi Aleyhisselam beşeriyetin son kurtarıcısı olarak Yüce Allah'ın lütuf ve inayetleriyle dünyada zulüm ve fesadın köklerini kurutacak ve insanların cahillik ve karanlığın pençesinden kurtaracaktır.
İslami muteber kaynaklara göre Hazreti Mehdi Aleyhisselam gaybet döneminin ardından zuhur ettiğinde zalim ve asi güçlerle savaşacak ve sonunda alemin doğusundan batısına her tarafa hakim olacak. O dönemde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın emsalsiz adaleti tüm dünyaya yayılacak ve çalkantılı dünyanın her tarafına huzur ve güvenlik hakim olacak.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kurduğu toplumda insanlar birbirine zulmetmez, ayrımcılıklar, sahtekarlıklar, hileler hepsi yok olur. Savaş, fitne ve barbarlıkların kökü kurutulur. İmam Mehdi Aleyhisselam'ın kurduğu toplumda insanlar birbirinin haklarına el uzatmaya ve birbirinin malını talan etmeye kalkışmaz ve herkes kendi haklarına kavuşur ve bu haklarla yetinir. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın devletinde insanların birbirine güvenmemesi ve birbirinden korunması yüzünden yaşanan ve birçok sosyal sorunun da kaynağı olan sağlıksız ve hedefsiz rekabetler yok olur. Genel bir değerlendirmede Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın döneminde korku, dehşet ve ıstırap diye bir şey kalmaz. Hatta hayvanlar bile başkalarından ve birbirinin taciz ve eziyetinden korunur.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın devletinde Yüce Allah insanları sonsuz nimetlerinden ve bağışlarından yararlandırır. Yeryüzü yağan yağmurlarla ayrı bir tazelik ve canlılığa kavuşur. Kuşkusuz insanlar iyi ahlaka kavuşunca ve insanlar arasındaki ilişkiler adalet ve dürüstlük temelinde inşa edilirse herkes kendi sınırlarını tanır ve bu sınırları aşarak başkalarının alanına tecavüz etmez. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çağında nehirler su ile dolup taşar ve yeryüzünü yemyeşil yapar. Hazreti Mehdi Aleyhisselam yeryüzünde hiçbir yer imarsız olmayacak şekilde bayındırlık ve imar çalışmalarını yürütür.
İslam peygamberinden bir rivayette şöyle okumaktayız. Mehdi zuhur ettiğinde Allah Teala rahmet yağmurunu gönderir, toprak bitkileri yeşerir ve mal sayısı artar. Mehdi serveti eşi dağıtır ve İslam ümmeti büyüyerek ihtişamlı olur.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın devletinde bilim ve teknolojilerin çok hızlı gelişmesine paralel olarak yeni yeni kaynaklar bulunur ve yer o güne kadar içinde saklı tuttuğu her şeyi dışarı vurarak insanların hizmetine sunar. O günlerde insanlar o güne kadar tanımadıkları, bilmedikleri yeni imkanlara kavuşur. O günlerde su kaynakları doğru biçimde değerlendirilir ve çorak topraklar ve verimli tarlalara dönüşür. Ve bağlar ve bahçeler bol bol meyve verir. O günlerde adalet ve eşitlik dağlar,
Ovalar, ormanlar, kırsal alanlar ve kentler başta olmak üzere her tarafı sarar. Öyle ki hiçbir yerde hiçbir çeşme veya ırmak boşa akmaz. Hiçbir ağacın meyvesi boşuna koparılmaz ve israf edilmez.
İslam peygamberi şöyle buyuruyor. Benim ümmetim Mehdi döneminde daha önce hiç göremedikleri ve hiç kavuşamadıkları nimetlere ve huzura kavuşur. Mehdi döneminde gökten bol bol yağmur yağar ve yer içindeki tüm yeşerebilecek bitkilere yeşertir. İmam Zaman Aleyhisselam'ın adalet temelli hükümetinde üretim ve dağıtım yöntemleri de sağlıklı olur ve adalete dayanır. Buna göre tüm insanlar sağlıklı bir yaşamdan yararlanır ve korkusuzca ve hiçbir kaygıya kapılmadan ilahi nimetlerden ve bereketlerden faydalanır ve ekonomi gelişir.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın devletinde nimetlerin ve semavi bereketlerin bolluğu yüzünden insanlar refah ve ekonomik huzur içinde yaşar. Hazreti Ali Aleyhisselam, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur ettiği dönemde yeryüzünü saracak nimetler hakkında şöyle diyor. Yer içindeki meyveleri dışarı döker ve anahtarlarını da ona sunar. Hazreti Ali Aleyhisselam'ın bu beyanatı Hazreti Mehdi Aleyhisselam çağında başta yeryüzü olmak üzere her şey onun emrinde olacağını gösteriyor.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hakimiyetinin önemli özelliklerinden biri hükümetinin temel erkanlarında pak, salih ve seçkin şahsiyetlerin yer almasıdır. Bu seçkin şahsiyetler Hazreti Mehdi'nin kurduğu hükümetin en hassas ve anahtar konumlarında bulunarak o hazrete hizmet ediyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam valilerine ve yetkililerine layık ve becerikli ve salih insanların arasından seçiyor ve belli bir program ve yöntemlikle çeşitli bölgelere gönderiyor ve onların yardımıyla dünyaya adaleti hakim kılıyor.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın devletinin işgüzarları salih ve seçkin insanlardır ve hiçbirinin dünya malında ve mevkiinde gözü yoktur. Buna karşın o Hazret hükümetinin görevlilerini sürekli mercek altında tutar ve çeşitli yöntemlerle onların her amelini ve davranışını denetleyerek doğru yoldan sapmalarına mani olur. Gerçekten Hazreti Mehdi Aleyhisselam hükümetinin çalışanlarına karşı sürekli titiz ve sorgulayıcı bir şekilde davranır.
Ancak Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın halk kitlelere ve özellikle yoksul ve mahrum insanlara karşı davranışı her zaman tevazu, şefkat ve saygı ile beraberdir. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam bu konuda şöyle buyuruyor. Mehdi, malını bol bol bağışlayan biridir. Mehdi hükümet yetkililerine karşı çok disiplinli davranırken yoksullara karşı oldukça mihribandır. Kuşkusuz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın devletinde mağduriyetler ve mahrumiyet durumları daimi değildir ve kısa bir süre sonra yoksulluk yerine refah ve huzurlu bir yaşama bırakır.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın devletinde gerçekleşecek uygulamalardan biri de o Hazretin işgüzarları, zulüm ve adaletsizlik yapanları sorgulamalarıdır.
Hazreti Mehdi aleyhisselam iktidarında suçlu yargıçlar ve valiler görevden alınır. Sonuçta Hazreti Mehdi aleyhisselamın devletinde yeryüzü her türlü zulüm, adaletsizlik ve fesattan temizlenir.
Hazreti Mehdi aleyhisselamın devletinin en bariz özelliklerinden biri yargıda adalet ve güvenin hakim olmasıdır. Hazreti Mehdi'nin devletinde her türlü cinayet, soykırım, fuhuş, laubalilik, suç, ruba, hırsızlık, yolsuzluk ve başka her türlü suç ortadan kaldırılır ve kötülere ve fasık insanların cirit atmalarına meydan kalmaz.
Kuşkusuz İmam Zaman aleyhisselam döneminde en önemli icraattan biri, işledikleri suçlarla dünyayı çöküşe sürükleyen suçlulara ve canilere karşı verilen mücadeledir. Güç ve servet ve askeri imkanları ile milletlere zulmeden ve onları bastıranlar, masum insanları katledenler, toplumların insani yüceliş yolunu tıkayanlar engellenir. Hazreti Mehdi aleyhisselamın talimatı üzerine bu tür insanlar yakalanarak yargılanır ve hak ettikleri cezaları bulur. Başta masum imamların dönemi olmak üzere her dönemde caniler ve fasık insanların hakkında ilahi yasaların uygulanması vacip olduğundan Hazreti Mehdi aleyhisselamın devletinde de bu tür insanlara karşı koymak kesin uygulamalardan biri olacaktır.
İmam Cafer Sadık aleyhisselam bir vecizesinde İmam Mehdi aleyhisselamın adalete dayalı yargıları hakkında şöyle diyor. Ali Muhammed'in kaimi kıyam ettiğinde Resulullah'ın yöntemiyle yargıda bulunur ve şahide ve delile ihtiyacı yoktur. Zira Allah-u Teala ona ilahi ahkamı ilham etmiştir ve o da bilim ve ilimine göre yargıda bulunur.
İnsan ruhu nasıl göz, kulak ve dili gibi tüm organlarına musallat ise, Hazreti Mehdi aleyhisselam da Yüce Allah'ın yeryüzünde imamı ve hüccetidir ve tüm dünyaya ve insanların amellerinin ruhuna musallattır. Hazreti Mehdi aleyhisselamın hükümetinde insanların aklı olgunlaşır ve insan hakkı kabullenmek, ona kolay ve hoş gelecek biçimde akli erdeme kavuşur.
İmam Zaman aleyhisselam hükümetinde yargıda adalet herkes hakkına kavuşacak biçimde uygulanır. Öyle ki hatta eğer birinin hakkı gaspçı birinin dişinin arasında ise o hazret o hakkı söküp çıkarır ve hak sahibine iade eder. Bu yüzden hiç kimse hakkı elinden alınacağından korku ve kaygı duymaz. Buna göre Hazreti Mehdi aleyhisselam da ilahi ahkamı uygulamak ve adaleti sağlamakta asla müsamahakar davranmaz ve başkalarının tepkisinden de çekinmez.
Rivayetler Hazreti Mehdi aleyhisselamın yargı siyerini emsalsiz ve eşsiz bir adalet anlayışı şeklinde tanımlamıştır. Öyle ki hatta ilahi enbiya için bu tarzda yargıda bulunma şartları söz konusu olmadığı ifade edilir. Ancak Yüce Allah'ın inayetiyle Hazreti Mehdi aleyhisselam için şartlar yeryüzünde mutlak adaleti sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.
İmam Cafer Sadık aleyhisselam bir hadiste şöyle buyuruyor. Kaim kıyam ettiğinde adalet temelinde yargıda bulunur. Onun döneminde zulüm ve adaletsizlik yok olur. Yollar onun sayesinde güvenli olur. Yer bereketlerini yüzeye çıkarır. Kaim herkesin hakkını kendisine iade eder ve insanların arasında Davud ve Muhammed gibi yargıda bulunur.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Halisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Namaz, İslam dininde en yüce ve en önemli ibadetlerden biridir. İbadet, ya sözle ya da amelle yerine getirilen bir fiildir ve namazda her iki fiil bir arada söz konusudur. Namaza durduğumuz vakit, hamd ve sure okuduğumuzda, yine rükû ve secde veya teşehhüd amelinde zikir söylediğimiz vakit, sözlü ibadeti yerine getirmiş oluruz. Ancak namaza durmak, kıyam, rükû ve secdeye kapılmak hepsi amelle ibadet sayılır. Bu yüzden İslam peygamberi namaz İslam'ın zirvesi anlamındadır diye buyurmuştur. Yine ünlü bir hadiste Hazreti Ali aleyhisselamın şerefli ömrünün son anlarında şöyle buyurduğu rivayet edilir. Allah için, Allah için namaz hakkındı. Çünkü sizin dininizin sütunudur.
İmam Bagır aleyhisselam bu benzetmeyi şöyle açıklamıştır. Namaz dinin sütunudur. Bir çadırın direği gibi eğer ayakta dimdik durursa, kazıklar ve ipler ona bağlı, sapasağlam yerinde durur. Ancak direk eğildiği veya kırıldığı vakit bunlardan hiçbiri yerinde kalmaz. Dolayısıyla eğer kulla Allah arasında namaz ibadetiyle kurulan irtibat kesilecek olursa, diğer amellerin ve ibadetlerin hiçbir faydası yoktur.
Namaz, insanın diğer amellerine değer ve ruh kazandıran bir ibadettir. Çünkü namaz, insanda ihlas ruhunu canlandırır. Bir hadiste İmam Sadık aleyhisselam'dan şöyle okumaktayız. Kıyamet gününde kullardan hesabı sorulan ilk mesele namazdır. Eğer kabul görürse diğer amellerin hesabı da kabul edilir. Eğer reddedilirse diğer ameller de reddedilmiş olur. Belki bu yüzdendir ki namaz kulun Yaradan'la en iyi irtibat yoludur. Eğer doğru biçimde bu yol kat edilir ve yerine getirilirse kulun Allah katına yakınlaşmasına ve ibadetinde ihlasa vesile olur. Ve diğer amellerin de kabul görmesine yardımcı olur. Aksi takdirde diğer amelleri de itibarını kaybeder.
Ankebut suresinin 45. ayetinde namazın insanları çirkin amellerden alıkoyduğu buyurulmuştur. Namaz insanlara en güçlü caydırıcı gücü, yani Allah'ı ve Ma'd'ı hatırlattığı için günahlardan ve münkirlerden uzaklaştırıcı etkisi vardır. Namaza duran insan tekbir diyor ve Yüce Allah'ın her şeyden üstün olduğunu itiraf ediyor ve ardından onun nimetlerini hatırlayarak Rabbine hamd ve dua ediyor. Kuşkusuz bu ameller namaza duran insanın kalbini ve ruhunu Hakk'a doğru yürüme ve pak olma hissiyle aydınlatır.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim Ankebut suresinin 45. ayetinin devamında Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir şeklinde buyurur. Gerçekte Yüce Allah ayetin bir bölümünde çok önemli bir meseleyi beyan ediyor. O da şu ki Allah'ı anmak her türlü hayır ve saadetin vesilesidir. Gerçekte insanı her türlü münkirden ve günahtan alıkoyan da Allah'ı anmak ve zikretmektir. Her namaz ibadet açısından en mükemmel ve en yüce ibadet olmakla beraber fuhuş ve münkiri de önleyici etkiye sahiptir. Rivayetlere göre bir gün Medine halkından bir genç İslam peygamberi ile birlikte namaz kılar. Aynı zamanda günah da işler. Bu durum İslam peygamberine bildirildi. O hazret şöyle karşılık verdi. Bir gün namazı onu günahtan alıkoyacaktır. Bir süre sonra o genç tevbe etti.
Namazın doğruluğuna vesile olan şartlardan başka namazın yüceliğine ve kemale ermesine katkı sağlayan bir dizi şartlar daha söz konusudur. Namazın kemal derecesine erme şartlarından biri namazın içeriğinden başka iç ve dış paklıktır. Çünkü bilindiği üzere namaz kılınan mekan, namaz kılan insanın giysileri, üzerinde namaz kılınan halı, abdest alınan su ve hatta abdest alınan mekan temiz olmalı, gasp edilmiş mekan olmamalı ve başkalarının hakkına taciz edilerek elde edilmemiş olmalıdır. Namaz kılan insan başkalarına zulümden, az satmaktan, rüşvet almaktan ve haram kazançtan uzak durmalıdır. Bu yüzden namazın 5 vakit kılınması başkalarının hakkına uyuma çağrısı gibidir. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur. Namazının kabul edilip edilmediğini bilmek isteyen kimse, kıldığı namazların onu çirkinliklerden ve kötülüklerden uzak tutup tutmadığına bakması gerekir. O zaman her ne kadar çirkin amellerden ve günahlardan uzaklaşmışsa, namazı da o kadar kabul görmüştür.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevher isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden. Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi
Posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82. Ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.
بسم الله الرحمن الرحيم لا